Ayrım 29, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 291. 59. Bölüm. Yüzbaşı Sercan'ın ilk tespitleri gelmişti. Fitoussi onun da Ervan'ın ekibine katılmasını istemişti. Ama Ervan bu teklife sıcak bakmıyordu. Böyle boktan bir olayda bir acemi onları sadece yavaşlatırdı. Ervan raporun ilk olgularını ve yeni gelen bilgileri, parmak izlerinden kurbanın kimliği teyit edilmişti hatırlattıktan sonra işin bir bölümünün başka bir birime aktarıldığını anlatarak konuşmasına başladı. Sen nehrindeki çalışmalar Paris Nehir Polisi'ne devredildi. Dün gece veya bu sabah şüpheli bir tekne saptanıp saptanmadığını öğrenmek için liman başkanlığıyla görüşecekler. Karverek'teki gibi tekne veya zodyak meseleleriyle uğraşmayacaklardı. Ama neredeyse kesin olan bir şey vardı. Serling'e giden adam ile Grand Augustin Rhythm'ına cesedi bırakan adam aynı kişi ise, o bir denizci, hatta denizde olduğu kadar nehirde de usta, mükemmel bir gemiciydi. Bir insan nasıl olur da kimseye görünmeden bir tekneyi bağlar, ardından da bir cesedi yüksekliği 3 metreyi geçen tam da Quai de Orfevre'nin karşısındaki bir havalandırma boşluğuna çekebilir. Nehir polisinden bu mucizeyi düşünmelerini isteyeceğim.
Belki de tam tersini yapmıştır dedi Audrey, bloknotu dizlerinin üstündeydi.
Yani... Rıhtımın üst tarafından kitapçı kulübelerinin olduğu taraftan gelmiş ve cesedi bir ip düzeneğiyle aşağıya indirmiş olabilir. Zaten tam karşıdaki 36'nın nöbetçileri de hiç tekne görmedi. Ervan karmaşık bir duygu hissetti. Bunu kendisi düşünemediği için öfke ve hiçbir çekiciliği olmayan bu tepkili kadına duyduğu hayranlık. İmkansız dedi, tamamen kötü niyetli olarak. Çok trafik var, bir şoför onu fark ederdi.
Sabahın dördünde mi? Bir kamyonetle ve uygun malzemeyle neden olmasın?
Ya da herif yol bakım işçisi kılığına girmiştir ha? Ervan kışkırtmak için laf sokmuştu ama bu durumda her şey mümkündü. Eğer bundan bir şey çıkacağını hissediyorsan seni rıhtım tarafında kapı kapı dolaşıp görgü tanığı bulmakla görevlendiriyorum. Audrey defterine bir şeyler karaladı. Tonfa, sen otopsiye katılmak için adli tıbba gidiyorsun. Adli tabip kim? İri yarı adam defterinin yapraklarını karıştırdı. Yves Ribouaz. Ribouaz, mükemmel. Ona adamımızın cerrahi bilgisi var mıymış sor bakalım. Organları çıkarabilecek kadar. Polisler şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Kimse bundan söz edildiğini duymamıştı. Ervan'ın vakit geçirmeden onlara çivi adamdan ve Karverek'teki cinayetten bahsetmesi gerekiyordu. Ama şimdilik babasının öğüdünü tutmayı tercih ediyordu. An Simoni ile odaklanmalı, somut unsurları eşelemeli, Bretanya fiyaskosunun yanı sıra hayaletleri de bir kenara bırakmalıydı. Kullanılan tekniklerle ilgili ayrıntılı bir rapor istiyorum. Vissa'nın bir yapbozu andıran bedeniyle mukayese edildiğinde An Simoni'nin cesedi sağlam bir çalışma imkanı sunuyordu. Midesinde hafif bir karıncalanmayla bu olayın kendisinde tuhaf bir memnuniyet duygusu uyandırdığını fark etti. Doktordan göğüs kafesinde yabancı cisimler olup olmadığını kontrol etmesini de iste.
Ne tür cisimler?
Bir sonraki kurbana ait olabilecek tırnaklar, saçlar. Odada bulunanlar yeniden bakıştılar. Ervan'ın Bretanya ile ilgili bilgileri daha fazla saklaması imkansızdı. Ayrıca geldiğinden beri herkesin dikkatini çeken yüzündeki izler de vardı. Birkaç kelimeyle Finister'deki soruşturmadan söz etti. Kavganın üstünde pek durmadı ve her şeyden önce katilin kurbanları üzerinde uyguladığı korkunç işlemlerin bir envanterini çıkardı. Kripo soru sormayı göze aldı.
Yeni örnekler bulundu diyelim, bu bize ne sağlar?
Şu veya bu sebeple bir yerlerde DNA kaydı olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda en iyi olasılıkla bir sonraki cinayeti engelleyebiliriz. En kötü olasılıkla da cesedi ararız. Derin bir sessizlik. Salondaki kimse böyle eşsiz bir cesetle şaka yapmayı istemiyordu. Ervan katilin örnek aldığı kişiyi söyledi. Zaire'deki çivi adam. Kısa ve özlü yeni bir konuşma.
Çivi adam diye tekrarladı Sardalya. Bu babanın 70'li yıllarda yakaladığı herif değil mi?
Doğru.
Bu kopyacı bir katilin işi olmasın diye sordu Tonfa.
Ervan İççek'te Amerikan kökenli, televizyon dizilerinden çıkma bu kelimeden nefret ediyordu. Ön yargıyla yola çıkmıyoruz, tüm dikkatimizi bu yeni cinayetlere vereceğiz. Ancak ondan sonra bunları mukayese edeceğiz. Bu fikir babasının ona söylediği yeni bir ayrıntıyı hatırlattı. Geçmişte katil kurbanlarını kusturarak arındırıyordu. Tonfah ayrıca anatomopatolojik inceleme ve toksikoloji testleri yapılmasını iste.
Bana izin belgeleri gerekiyor.
Alacaksın. Kripo bununla ilgilen. Alsaslı kabul etti ama Ervan onun suratını astığını gördü. Kuşkusuz bu olayları diğerleriyle birlikte duymuş olmak hoşuna gitmemişti. K-76'daki yardımcısı olarak bu bilgileri herkesten önce öğrenmeye hakkı olduğunu düşünüyordu.
Hemen gidiyorum dedi Tonfa ayağa kalkarak.
Bekle, daha sonra kriminal bürodaki arkadaşlarımızı görmeye gideceksin. Çiviler, cam parçaları, metal uçlar hepsinin analizinin yapılması gerekiyor. Bu zımbırtılar herhangi bir yerden gelmiş olabilir. Ayrıca özellikle çivilerden DNA örnekleri almalarını iste.
Hangi sebeple diye sordu Sardalya.
Adamımız çivileri kurbanlarına çakmadan önce onları emiyor.
Yeniden sessizlik.
Hepsi aynı karmaşık duyguyu paylaşıyor gibiydi. Hayatlarının davası mı yoksa bitmeyen bir kabus mu?
Niko diye devam etti Ervan. Ansimoni'yi tanıyor muydun?
Onu neden tanıyor olayım ki?
Buradan iki adım ötede çalışıyordu, araç ruhsat bölümünde. Senin avlanma alanlarından biri, öyle değil mi?
Niko arşivden alınmış fotoğraflara dikkatle baktı.
Hayır dedi, benim tarzım değil.
Bir tarzın var mıydı senin diye sordu Audrey.
Salonda alaylı gülüşmeler yükseldi. Ervan masaya vurdu. Ölülere, özellikle de ölü kadınlara saygı gösterilmemesine sinirleniyordu. Ayrıca dünya üstündeki varlıklarının bile kadınlara hakaret olduğunu düşündüğü kadın avcılarından, kızlara askıntı olan çapkınlardan da tiksiniyordu.
Oradaki kızları tanıyor musun?
Belki olabilir diye mırıldandı Beriki, kendini beğenmiş bir gülümsemeyle.
Ervan Marsilyalı'yı tokatlamak istiyordu. Onlarla buluşuyorsun ve ağızlarından laf alıyorsun. Ansimoni'nin ayrıntılı bir portresini istiyorum. Kişiliğini, alışkanlıklarını, son günlerdeki davranışlarını, geçmişte bazı sıkıntıları olmuş ama kendini toparlamış, doğruyu bulmuş.
Ne tür sıkıntılar diye sordu Audrey.
Silahlı saldırıdan Fleury'de 7 yıl yatmış, 3 yılın sonunda serbest bırakılmış. Bundan sonra da adaletle hiç sorun yaşamamış.
Kadın polis ısrarcıydı.
Böyle bir adli sicille nasıl memur olunur?
Hamileri vardı.
Hangi hamiler?
Ervan soruyu geçiştirerek Favini'ye döndü. Bana onun dosyasını bul ve eski suç ortaklarını araştır. Onlarla köprüleri atmış olmalı ama asla bilemeyiz. Yeni arkadaşları ve ailesi hakkında bilgi topla. Uyuşturucu alışkanlığı var mı öğren.
Tam olarak ne düşünüyorsun?
Katilimiz bu delikten çıkabilir. Ayrıca kızın sık sık takıldığı yerlerde de karşılaşmış olabilirler. Araştır.
Kendini beğenmiş Favini lastik bandajlı not defterine sözüm ona Hemingway, Picasso, Bruce Chatwin modeli notlar alıyordu. Markaları, dikkat çekici eşyaları seviyordu. Bu esnada Ervan Audrey'nin sorularını kafasında evirip çeviriyordu. Çok geçmeden yolları babasıyla kesişecekti. Kimse onun kurbanla yattığını düşünmemeliydi. İhtiyar bu işten paçasını sıyırmalıydı. Birden Kripo'nun şövalye yüzükle ilgili tutanağı okuyup okumadığını merak etti.
Son bir şey daha dedi Marsilyalı'ya bakarak. Yarın sabah kızın evi için bir arama emri çıkart.
Tamam.
Ama bu akşam kimseye haber vermeden eve bir göz at.
Bu kurallara uygun değil.
Ne zamandan beri polisler kurallara uyuyor. Kaybedecek bir dakikamız yok.
Alsaslı'ya döndü. Kripo sen de ayrıntılı telefon dökümleriyle, bilgisayarla, benzer ne varsa onlarla ilgilen. Kamera kayıtlarını al, ilk tanıkların ifadelerine göre ofisten dün akşam 18'de ayrılmış. 20. bölge Avron sokağındaki evine hiç gitmemiş. Ya bizim adamla randevusu vardı ya da bizimki takip ettikten sonra ona yanaştı ve onu kandırdı veya şu ya da bu şekilde onu kaçırdı. Kamera kayıtlarına bakarak rıhtımlardaki metrodaki izleri takip et.
Kripo kuşkuyla başını salladı.
Ayrıca bizim sabıka kayıtlarına da bak, hiç belli olmaz.
Ne arıyorum?
Sence çivi, ayna, organ çıkarma, anahtar sözcükler bunlar. Bunlar iyi bir başlangıç. Herif büyük oyuna başlamadan önce belki de elini alıştırmak için bir ön çalışma yapmıştır. Son bir şey, savcılıkla temasa geç ve onları bizden uzak tutmaya çalış. Bir hafta boyunca elimi kolumu bağlayacak bir şey istemiyorum ve hiçbir sorgu yargıcı da.
Trubadur ayağa kalkarken tamam anlamında başını salladı. Bu durumda diye araya girdi Sardalya, bir profilci çağıracak mıyız?
10-15 yıldır İçişleri Bakanlığı ile jandarma bünyesinde çoğunluğu kadın, bir avuç profilciden oluşan davranış bilimleri bölümü vardı. Ervan buna karşı değildi ama şu an için ekibi genişletmek söz konusu olamazdı. Bu meslekte insan ne kadar çok delirirse o kadar az gülerdi.
Bu olayı tek başımıza aydınlatacağız dedi ayrıntıya girmeden.
Profilci benim, profilci babam, profilci Afrika.
İş başına dedi ellerini çırparak bir şantiye şefi edasıyla.
Polisler kapıya doğru yöneldiler. Ona ne yapacağını sormaya cesaret edememişlerdi.
60. Bölüm. Ervan babasının onun için bıraktığı Gael hakkındaki dosyayı almak üzere Bovo meydanına gitti. Her şey bir bilgisayarda kayıtlıydı ama aynı zamanda IGGM'nin hala kullanmayı sevdiği kağıtlarda da yazılıydı. Bir bilgisayar belleğini silmek imkansızdı ama bir kağıt daima yakılabilir veya kelimenin tam anlamıyla yutulabilirdi, tükürükle ve çiğneyerek. Hızla raporları inceledi. Adamlar üstün körü çalışmıştı. Ayrıntılı fatura dökümlerini incelemişler. Gael ortadan kaybolduğundan beri ne cep telefonunu ne de kredi kartını kullanmıştı. Sonra çevresindekilere odaklanmışlardı. Dostları, ilişkileri, iş arkadaşları. Boşuna. Dairesini bile aramışlar ve Gael'in cep telefonu ile ajandasını da ve şüphesiz bir miktar nakit parayı da beraberinde götürdüğünü tespit etmişlerdi. Ancak genç kadının projelerini ve castinglerini öğrenmek için basit bir yol vardı. 11. bölge, San Ambrose sokağındaki Sine Nova'nın patronu olan ajanı, Barbara Soaz'ı aramak. Oysa kimse onunla temas kurmamıştı. Saat 19, orada hala birini bulma şansı vardı, oraya şahsen gitmek daha iyi olacaktı. Sirenini açan Ervan yeniden rıhtımlara çıktı. Yolda kız kardeşi bulunduktan sonra kendi soruşturması ile ilgili neler yapacağını sıraladı. Çivi adam, Afrika, babası. Bu ipuçlarını atlamaya niyeti yoktu, bunları kendine saklıyordu. Öncelikle Thierry Farabo'nun gerçekten ölüp ölmediğini kontrol etmeliydi. Ardından Padre'nin de aracılığıyla onun hikayesinin içine girmeli, ayrıca mahkeme tutanaklarının aslını ele geçirmeliydi. Hayaletler bugüne etkilediğinde soruşturmanın en önemli malzemesi olurlardı. İhtiyarın sözleri hala kafasının içinde dönüp duruyordu. Morvan'a has itiraflar, anlaşılmaz, karanlık. Bir keresinde polisteki rütbelilerden biri ona şöyle demişti. ''Baban o kadar çok yalan söylüyor ki söylediğinin aksine bile inanılmaz.'' Ervan da aynı fikirdeydi. Casus doğru ile yanlışı birbirine karıştırma sanatında ustalaşmıştı. 20 dakikadan az bir sürede San Ambrose sokağına ulaştı. Sine Nova'nın ofisleri Bataclan'ın hemen yakınında aynı adı taşıyan kilisenin tam karşısındaydı. Bir yaya geçidine park etti. Üstünde polis yazan güneşliği indirdi ve dikiz aynasında yüzünü inceledi. Dudağının şişliği inmişti ve morlukları da yavaş yavaş azalıyordu. Pansumanları çıkardı, bunlara gerek yoktu. Kapı zili, interfon, 3. kat, zili çalın sonra girin. Saate rağmen küçük ajansın içi arı kovanı gibiydi. Çömez bir oyuncu kız bir senaryonun fotokopisini çekiyordu. Bir diğeri gözyaşları içinde dalgın bir asistana önüne gelenle yatan bir kaltak tarafından ayağının kaydırıldığını anlatıyordu. Bir başkası sabit gözlerle hareketsiz duruyordu. Dudakları sessizce kıpırdanıyordu. Rolünü tekrarlıyor olmalıydı. İnsan kendini bir psikiyatrın bekleme salonunda sanabilirdi. Bir asistan onu fark etti. Hem kaslı hem de efemineydi. Birbiriyle uyum sağlamayan özellikler. Ervan kendini tanıttı. Patronişe buradaydı, ona haber verecekti ve... Ervan kadının odasına yöneldi ve hışımla kapıyı açtı. Barbara bir oyuncu ajanından ziyade onun bir karikatürü gibiydi. 60'lı yaşlardaydı. Tahtında oturan bir kuşi kraliçesi gibi koltuğuna kurulmuştu. Siyah bir şala sarılmıştı. Kusursuz mizampli saçlar, hatırı sayılır büyüklükte göğüsler, 1900'lerin pilot maskelerini andıran kemik çerçeveli kocaman gözlükler. Erva'nın içeri giriş tarzından ürkmüşe benzemiyordu. Böylelerini daha önce de görmüştü. Ervan doğrudan konuya girdi, ona Gael'i sordu. Kaygılı erkek kardeş tavrı kadını ikna etmeye yetmedi. Polis kemliği daha etkili oldu. Kadın hemen mesleğin içinde bulunduğu kriz hakkında bir monoloğa başladı.
''Çok fazla oyuncu var, yeterince rol yok.''
''Tamam tamam, Gael'in bugünler için öngörülmüş castingleri var mıydı?''
''Hiçbir fikrim yok.'' diye cevap verdi Barbara Suaz. ''Bu tür önemsiz meselelerle ilgilenmediğini göstermek istercesine.'' ''Kaybeden kazanırın castingi için geçen pazartesi uğramıştı.'' dedi. Nereden geldiği belli olmayan bir ses.
Duvardaki bir pencere kraliçe ile vücutçunun bürolarını birbirine bağlıyordu. ''O ne?'' diye sordu Ervan başını adama çevirerek. ''Bir televizyon yarışma projesi.''
Bay Kas üstünde Anagram adlı bir yapım şirketinin antetinin bulunduğu bir formu ona uzattı.
''Kabul edilmedi.'' dedi asistan anlayışlı bir sesle.
''Bu şirket temiz mi?'' Asistan cevap vermeden ana kraliçeye baktı.
''Ne demek istiyorsunuz?'' diye sordu Barbara Soaz.
''Bu şirketler figürasyon olarak yarı zamanlı fahişeleri işe alıyorlar. İşin diğer yarısıyla da ilgileniyorlar mı onu öğrenmek istiyorum.''
''İlginç bir meslek vizyonunuz var.'' diye itiraz etti kadın gülerek. ''Kibar fahişelik dönemi sona erdi.''
Ervan tehditkar bir şekilde masaya doğru yaklaştı. ''Şirketin patronu kim?''
''Birçok patron var. Ulusal kanal yelpazesindeki büyük kanalların yayınlarının %30'unu sağlayan büyük bir şirket. Yüzlerce çalışanı var.''
Ervan asistana döndü. ''Böyle durumlarda Tanrı'dansa azizlerle konuşmak daha iyi olurdu.'' ''Castingleri kim hazırlıyor?''
''Kevin adında biri. Herkes ona kek eder. Onu fazla tanımıyorum. O da freelance çalışıyor. Önemsiz, küçük bir pezevenk.''
Bu sözcük Ervan'ın kafasında bir şimşek çakmasına neden oldu. ''Casting nerede hazırlanıyor?''
''Onların ofislerinde. Nasyon yakınlarında loftları var.''
Ervan formda adresi buldu. 11. bölge. Tailburg Caddesi, ardından gözlerini çoktan yeni bir senaryoya gömülmüş olan Barbara Soaz'a çevirdi. Kadın için olay kapanmıştı. Kadının elinden sayfaları yırtarcasına aldı ve son bir soru sordu. ''Gael'in profesyonel bir oyuncu olmak için az da olsa bir şansı var mı?''
''Bir kilise görevlisinin papa olması kadar.''
Adresi cebine koyarken kız kardeşi adına büyük bir üzüntü duydu. 61. bölüm. Yeniden yola koyuldu. 5 dakika içinde Nasyon Meydanı'na vardı ve daha kısa bir sürede de Tailburg Caddesi'ne indi. İlk kez kaygılanıyordu. Gael'i bir tür hayvan panayırındaymış gibi casting'deki diğer adaylarla birlikte oturmuş beklerken hayal etmekten kendini alamıyordu. Parazit yapan bir televizyon gibi bilinci ara sıra karışıyordu. Kendisi hukuk dersini gözden geçirirken bebekleriyle birlikte onun odasına oynamaya gelen, sürekli abisini rahatsız eden ama mimikleri ve makyajıyla annelerinin Nivea kremini kullanıyordu, onu yumuşatan küçük kızı hatırlıyordu. Sonra onu büyürken, zayıflarken, ders çalışırken, oğlanlardan daha güçlü olmak istiyordu, görüyordu. Daha sonraki yıllarda hastanede ölü gibi yatarken, zorlukla nefes alırken, her nefes alışında kaburgaları derisini yırtacak diye korktukları 30 kiloluk bir iskelet ve özellikle de babası annelerini bir daha döverken mutfak masasının altında onun kollarına sığınmış Gael'i görüyordu. Adres kaldırım taşı döşeli bir avlunun içindeki yenilenmiş bir dizi atölyeye aitti. Ervan avluya girdi ve perdelerin örttüğü büyük pencereleri olan loftları gördü. Boğa yılanı kalındığında kabloların dışarı döküldüğü kapıların önünde özel güvenlikçiler ile bellerinde tornavidalar, yapışkan bantlar, telsizler bulunan genç adamlar duruyordu. Sahte bir ordunun rütbesiz askerleri. Ervan Keke'yi sordu. Kimileri cevap verdi, kimileri sadece işaretlerle konuştu. Yoluna devam etti ve başka depolarla çevrili ikinci bir avluya ulaştı.
Avluda bu kez Bluetooth kulaklıklarıyla çekirge kadar zayıf kızlar ve kablolu kulaklıklar takmış oğlanlar vardı. Sanki hepsi başka bir dünyaya aitti. Çirkinlik ve aptallık timsali, kan dondurucu sözler ve görüntülerle beslenen milyonlarca televizyon izleyicisinin dünyasına. Ervan yeniden Keke'yi sordu. Kevin bir stüdyonun sundurmasında duruyordu, sigara molasındaydı. Üstünde kirli bir tişört vardı, çok zayıftı. Alüminyum folyoların içindeki morinaları andıran parlak giysili iki fingirdek kızın arasında çıngır çıngır gülüyordu. Ervan sert bir tavırla kimliğini göstererek yaklaştı, iki bebek hemen sıvıştı.
Gael Morvan, bu isim sana bir şey söylüyor mu?
Hayır.
Bir tokat. İyi düşün, kaybeden kazanırın castingine katıldı.
O kadar çoklar ki dedi herif yanağını ovuştururken.
İkinci tokat. Çok sevimli, çok sarışın genç bir kadın.
Kevin alaycı bir şekilde sırıttı. Çok sevimli, çok sarışın kadınların dünyasında yaşıyordu. Ervan onu tuttu ve duvara yapıştırdı. Diğer eliyle cep telefonunu çıkardı. Ve Gael'in Brehat'ta denizci kıyafetiyle çekilmiş, makyajsız bir fotoğrafını buldu. Kız kardeşi en fazla 16'sında gösteriyordu.
''O benim kardeşim Götveren'' diye bağırdı resmi ona gösterirken. ''Onunla konuştun mu konuşmadın mı?''
Beriki onun elinden kurtuldu ve daracık göğsünü şişirdi.
''Ne bu, çekim mi yapıyoruz burada? Kaba kuvvet gösterisi yapmaya gelmiş bir abi mi? Sen nereden çıktın? Hayat Çok Güzel dizisinden mi? Sen?''
Cümlesini tamamlayamadı. Ervan herifin karnına bir kroşe çıkardı, Keke dizlerinin üstüne çöktü. Ardından Ervan onu boynundan yakaladı ve ensesini duvara çarptı.
''Ötecek misin bamya çüklü? Aksi takdirde yemin ediyorum seninle bizzat ilgileneceğim. Önce ağzını burnunu kıracağım, sonra seni depoya kadar sürükleyeceğim ve orada unutamayacağım bir gece geçireceksin.''
Kevin titriyordu. Oradan geçmekte olan iki genç aktris koşarak uzaklaştılar.
Ben hatırlıyorum, evet.
Ervan onu cesaretlendirmek için kafasını yeniden tuğla duvara vurdu. Kötü tutturulmuş karton bir levha, casting yere düştü.
Ne hatırlıyorsun?
Biz bir cigaralık içtik, konuştuk.
Ne konuştunuz?
Bağlantılar istiyordu. O.
Verdin mi?
Tek bir tane.
Ervan farkında olmadan maymun suratlı herifin boğazını sıkıyordu. Adamın gözlerine yaşlar dolmuştu. Ervan adamı serbest bıraktı ve geri çekilirken öfkeyle yere tükürdü.
''Payol'' diye zorlukla fısıldadı Kevin. ''Michel Payol.''
''O kim?''
''Bir basın ateşesi. Çok insan tanıyan, revaçta bir herif.''
''Bir pezevenk mi?''
Beriki iki büklüm oldu ve kustu. Ervan herifin yeniden soluk almasını bekledi. Kendisi bu şiddetin yabancısı değildi. Di Greco ile askerlerinin şiddeti çok eskide kalmış sayılmazdı.
Asla bu kelimeyi kullanmayız ama...
Eskort mu sağlıyor?
Kızlarıyla paralı herifler arasında bağlantı kuruyor. Genellikle yabancılar, diplomatlar, finansçılar.
Adresi?
Bunu yapamam, saygınlığımı yitiririm. Ben...
Ervan onu saçlarından yakaladı ve doğrulttu.
Ceset torbasına girmektense saygınlığını yitirmek daha iyi.
Ne? Neden böyle söylüyorsunuz?
Ervan silahını çıkararak adamın burnuna dayadı.
Çünkü eğer seni gebertirsem soruşturmayı da ben yapacağım, salak. Ben cinayet bürosundanım, kapı işi. Gael iyi bir seçim değildi. Lanet olası herifin adresini ver, ben de çekip gideyim.
18 Eylau Caddesi.
Gael'i ona gönderdiğin için karşılığında onunla yatacak mısın?
Olabilir tabi, eğer o, yani sonuçta bir şeyler olursa.
Kevin'i saçlarından yakalayan Ervan onu döndürdü, sonra var gücüyle duvara doğru fırlattı. Adamın burnu kırıldı.
İşte oldu bile.
Ervan arabasına doğru yürürken şaşkın bir halde ona doğru koşan iki özel güvenlik görevlisiyle karşılaştı. Üç renkli kimlik kartını gösterdi ve anında onları unuttu.
29. ayrımın sonu. Sayfa 301.